Ayrım 17.
Arthur gülümsedi. Olur, fırsat vermeyiz. Temen kasketini salladı. Yüzünüz pek bozuk dedi Johanna Hilda'ya. Şanlı ordumuzu sevmenin sonucu budur. Hilda Johanna'nın Temen'in yukarı çıkışını duyduğunu anladı. Ne önemi var? Cevap verdi. 30 yaşındayım Johanna. Dadıya gerek duymuyorum. Temen'i unutamıyordu. Şimdi her şey daha da kötüydü. Gazeteler Rusların çok yedekleri bulunduğunu bildiriyordu. Bir hafta kurttan mektup gelmedi. Hilda telaşlandı, ağladı. Sonra bir kart aldı. Dalgın dalgın göz gezdirdi. Kısa ve sevgi dolu bir mektupla cevap verdi. Derken Luigi uğradı. Üzgündü o da. Magdeburg'a gönderiyorlardı hepsini. Veda etmeye gelmişti. Hilda'nın elini öptü. Hilda birden Luigi'ye sarıldı. Yeğenim dışarıda dedi. Gülümseyerek baktı sonra aynaya. Hala güzelim. Yaşadığımız kadar yaşamalıyız. Bu zamanda insanlar ihtiyarlıktan ölmüyor. Önceleri Hilda kocasına düzensiz yazar, günler geçer eline kalemi almazdı. Şimdi her gün bir mektup atıyor, gitgide tatlılaşıyordu yazdıkları. Kurtu beklemekteydi. Mezara kadar ona sadık kalacaktı. Soğuk, bulutsuz bir gece, mehtap vardı, camlar şangırdadı. Canavar düdükleri öttü, Hilda sırtında gecelikle bir sığınağın toprak zeminine uzanmıştı. Soğuktan ve korkudan ürperiyordu. Burası Berlin'den de beter bir yerdi. Kendi kendine söz verdi. Tanrım, sağ kalırsam kurtu hiç aldatmayacağım, hiçbir zaman. Sabah yıkılan evleri gördü. Johanna 100'den fazla ölü olduğunu söylüyordu. Hilda kocasına yazdı. Beni merak etme. Burada durum iyi. Seni bekliyorum. Bekliyorum. Bekliyorum. Günler geçti. Hilda'nın göğsü ağrıyordu. Herhalde sığınakta üşütmüş olacaktı. Doktor Lange'i çağırdı. Adam göğsünü dinledi. İlaç verdi. Sonra her şey bir yana güzelleşiyorsunuz dedi. Hilda ona bakmamaya çalıştı. Sol gözü cansız, buz gibiydi. Gözlerini kapamış mırıldanıyordu. Hilda, delirmişsiniz. Hayvan gibisiniz doktor. Hepimiz hayvanız. Binbaşım, yatakları yeniledik ama yine de... Sergey sövdü saydı. Yine bu yataklar. Dinyeper'e vardık. Bir türlü şu yatakların hakkından gelemiyoruz. Dakikanın önemi var. Herkes acele ediyor. Haritada küçücük bir kare daha açtık mı Dinyeper göründü demektir. Arabalar bembeyaz kuma saplanıyor. Farların ışığında kar gibi. İşte bir saz, bir haberci bu. Farları söndürmek gerek. Nehir çok yakın. Kum gürültüyü geçirir. Alçak sesle konuşuluyor, sigara içilmiyor. İstihkam erleri kalas taşıyorlar. İşte telefoncular, ellerinde telleri ve sahra telefonlarının yeşil kutuları. Şurada da sahra topları. Tanklar ormanda gizli. İşte General Petriakov göründü. Bir ihtiyar Almanların eline geçmemesi için balıkçıların nehrin sığ yerinde 8 kayık batırdıklarını söylüyor. Kayıkların yeri bulundu. Koca avlu kapısının iki kanadını getirdiler, sal yapıldı. Çadır bezleri saz ve samanla dolduruluyor. Sergey ormanda. Gerçek bir bıçka atölyesi kurulmuş. Köprü dubaları yarın gelecek, yollar kalabalık. İlerlemek çok güç, çizmeler kum doldu. İnsan hem şaşkın hem de neşeli. Nehrin ötesinde savaşın biteceği, herkesin doğduğu eve, kapısında duran genç kıza büyük bir mutluluğa kavuşacağı sanılıyor. Asker sabırsız. Oysa nehrin ötesinde Almanlar var. Körlemeden mermi yağdırıyorlar. Bizimkiler ormanda gizli. Bir mermi ormanda dinlenen askerlerin üzerine düştü. Dinyeper önlerindeydi, göremeyecekler. İşte nehir. Herkes yıkanıyor. Avucunun içini suyla dolduruyor, içiyor. Dinyeper nehri bu. 1941 yılında ayrılmışlardı bu nehirden. Kimi Kiev yakınında, kimi Mogilev'de, kimi de Smolensk'te. Dinyeper'i düşlüyor, onu düşünmeye korkuyor, şarkılar söylüyorlardı. Ey Dinyeper, Dinyeper uzaklarda akıyorsun, suların gözyaşı gibi. Ağlamamak, küfür etmemek için şarkı söylüyorlardı. Pek çok benzeri gibi öylesine bir nehirdi Dinyeper. Ama felaket gelip çatmış ve Dinyeper ister Sibiryalı olsun, ister Volga kıyılarından gelsin, herkesin kaderini damgalamıştı. Dinyeper'den uzaklaşırken herkes kendine lanetliyordu. Üstelik hepsi de değil. Askerlerin adımları eskisinden çok daha ağır. Ölenlerin anısı kurşun gibi çökmüş üzerlerine. Don'dan gelen var, Volga'dan gelen var ama geldik işte deyişinden tanınıyordu Stalingrad'ı yaşayan. Neden bütün kentler nehirlerin öbür yakasındadır? Almanlar talihli ama şimdi talihleri bir işe yaramayacak. Böyle bir çığ durdurulabilir mi? Birkaç tümenden çok fazlası var burada. Bütün ülke Dinyaper önlerinde acıları, korkuları, yaraları, açlığı, göçmenlerin çıkınları, çektiği işkenceler ve yanan kentleriyle. Herkesin düşüncesi aynı, daha çabuk. Yaşamak istiyoruz. Karı yazar, ana yazar, Dinyaper'e gelmeden önce insan düşünmeyebilir. Saldırılara, karşı saldırılara ve yürüyüşlere ayak uydurabilirdi. Eğilimi kendinden uzak tutabilirdi hiç olmazsa. Ama burada gerçek apaçık çarpıyordu yüzlerine. Sonunu getiriyoruz. Eziyoruz onları. Yine de acı acıdır. Ölüm de ölüm. Yumuşacık, açık renk kuma kan bulanmış. Sedyeciler iki kişiyi götürüyorlar. Biri inliyor, öbürü gülümsüyor. Gülümseme mi yoksa yüz buruşturma mı bu? Günler ılık, bulutsuz geçiyor. Ama geceler serin. Su buz gibi. Karşı kıyıya ne kadar var? Sergey cevap veriyor. 480. Rüzgar esiyor. Bir dalga yükseliveriyor. Böyle kayık mı olurmuş diye umurdanıyor çavuş Sadofiyev alçak sesle. Kova nerede? Küreklere paçavra sarıyor. Almanlar karşı kıyıda. Almanlar Ruslarda köprü dubası bulunmadığını biliyorlardı. Keşfe çıkan uçaklar General Siebert'in içini rahatlatmıştı. Yine de düşmanı korkutmak için nehre ateş etme emri verildi. Kahpe, su alıyor diye mırıldanıyor Sadofiyev. Akıntı öbür iki kayığı epey uzağa sürüklemişti. Almanlar ateşe devam ediyorlardı. Su kaynıyordu. Kayıkta iki askerle bir makinalı vardı. 3 saattir kürek çekiyorlardı. Elleri kan içinde kalmıştı. İşte çalılıklar. Almanlar yakında olmalı. Gökyüzü yıldız dolu. Ukrayna hiç değişmez. Böyle bir gecede bile yıldız gerekli ona. Sonra makinalı takırdıyor. Öbür kayıklar da göründü. Direklerden, benzin bidonlarından yapılma sallar atılıyor suya. Sonra köprü dubaları geliyor. Çedrenko yüzerek nehri geçiyor, ip geriyor. Sal mayına çarpıyor. İstikamcılar ceketleriyle delikleri tıkıyorlar. Rabinovich dalıyor, makinalıyı kurtarmak gerek. Yanaşacakları noktaya kurşun yağdırıyor Almanlar. Şimdi Sadofiyev soluk alıp dinlediği kadar sövebilir. Binbaşı 400 metre demişti ama insan kürek çekince 4 kilometre gibi geliyor. Staritsin ne düşünüyordu acaba? Bütün kayıklar dağılsa bu yutmuştuk. Almanlar da üstümüze çullandılar. Sonra herkes Sadofiyev'i kutluyor. Sergey rapor hazırlıyor. Telefon başındaki Şura Baranova uzun bir mesaj yazdırıyor karşısındakine. Krasnaya Zvezda muhabiri yırtınıyor. Nasıl biri bu Sadofiyev? Canlı, çavuşun özelliğini belirten bir şeyler yazması gerekli. Moskova'da bildiri hazırlanıyor. Yarın herkes çavuş Sadofiyev'in kim olduğunu öğrenecek. Stalin bir an gözlerini haritadan ayırıyor. Cephenin genişliğini, Dinyeper hattını, yollarda ilerleyen taburları, düşmanın hazırlığını ve bütün bunların arasında alaycı ve hüzünlü gözleriyle genç çavuşu görür gibi. Sadofiyev mi? Çaritsin de benimle birlikte Sadofiyev vardı yanılmıyorsa. Belki de bunun babasıdır. Ve Stalin Sadofiyev'le birlikte Dinyeper'i geçiyor. Tıpkı Osip ve Minaev'le birlikte Stalingrad önlerindeki tepeciklerin birinde durduğu, Don Irmağı'ndan Dinyeper'e kadar kar fırtınası altında yürüdüğü gibi. Yaşa Sadofiyev! Seninle Vistül ve Oder'i aşacağız. Gabler sönmüş pürosunun ucunu kemiriyor. Çok sinirli. Ah bu Ruslar! Nehri dubasız aşmak ha! Yabani hepsi. Üstünlükleri de buradan geliyor. Albayın önüne bir harita yayılmış. Karşı saldırıyı düşünüyor. Rusları devirmek en azından 2 hafta kazanmak gerekli. Ve birden tümen numaraları, köy adları, adalar, kum tepecikleri arasından elmacık kemikleri fırlak, ufak tefek, kafasında kepiyle biri görünüyor. Sadofiyev bir kaidenin üstüne çıkıyor ve gri nefti, bakır kartalı alaşağı ediveriyor. Paris'te Lojan radyo başında, yüzü asık. Kısa süre önce Paul'ün ölümünü bildirdiler. Bir aydır Josette'ten haber yok. Evvelki gün André ile Garot tutuklandı. Rouen'e bir grup yollamak gerekiyor ama silah yok. Burası Moskova radyosu. Sanki Dnieper yaklaşıyor, yaklaşıyor da Sen Nehri'nin yanına geliyor. Arkadaşları, dostları, kader birliği ettikleri acele ediyorlar. Aralarında Sadofiev. Millete benziyor ama saçlarının rengi daha açık. General Petriakov Sadofiev'e gerçek bir kahramansın diyor. Denecek şey yok, gerçek bir kahramansın. Sadofiev mırıldanıyor. Karaya çıktığımda küreğimi kaptım. Olağanüstü bir şey yok diye düşünüyor Sadofiev. Kayık da ne kötüydü ama. Neyse, karşı kıyıya vardık ya. Önemli olan mevzilenecek zamanı bulabilmekti. Krylov'un yüzü güldü. İşte ilk ürün. Amerikalı gazeteci nerede acaba? Bana inanmamıştı. İşte yetiştirdiklerimiz. Şu sıra elimizde köprü dubası bulunmadığını sanıyorlar herhalde. Ne önemi var? Bazen insanın bir kazıkla da iş görmeyi bilmesi gerekir. Bunu asla anlayamayacaklar. Bizimkiler 2 yıldır hazırlanıyor. Başka iş yaptıkları yok. Bu gidişle kısa sürede Berlin'e bile varırız. Bir Sadofiev tanımıştım. Pek genç değildi. 3. sınıf levazımcı. Rosoş'ta çekildiğimiz sıra 2 Alman öldürdü. Zeki adamdı. Pek çok Sadofiev var. Şaşmamak gerek. Şaşırtıcı olan bunca kahramanın çıkması. Ve bütün Sadofiev'ler neşeyle bir ağızdan cevap veriyorlar. Belki bir akrabamızdır. Kim bilir? Kostrama'da tekstil fabrikasıyla eski manastır arasında tatlı bakışlı, hastalıklı görünüşlü bir kadın çocuklarını yatırdıktan sonra büyük oğlunu düşünüyor. Saşa yararlık göstermiş. Sağ salim dönse bari. Bembeyaz kumlarda kazılmış, pek derin sayılmayacak bir siper, her şey bu noktadan yola çıkarıldı. Alayın topları buraya indirildi. Almanlar dik yamaçlı bir tepeden ateş ediyorlardı. Ama aşağıdakiler iyi dayandılar. Sergei Stalingrad'ı hatırlıyordu. Orada dayanıyoruz denirdi. Burada Almanlar dayanıyor demek gerekiyordu. Alman uçakları harekete geçti. En ufak kayığa bile ateş açıyor, ırmağın aşıldığı yerleri hemen keşfediyorlardı. 3. gün ağız ağıza dolu bir salı batırdılar. Dubaları kurtarmak gerekiyordu. Gaz maskelerine boru takıldı. Osipenko ile Zayitçik daldılar. 3 saat boyunca dipte çalıştılar. Salı söktüler. Dubaları olduğu gibi çıkardılar. Generalin kendisini Lenin nişanına aday gösterdiğini öğrenen Osipenko içini çekti. Karım duysaydı belki beni bırakıp kaçmazdı. Sonra General Petriakov, ordu çok büyük, geniş bir köprü gerekli dedi. Her şeyi hazırladım cevabını verdi Sergey. Adaya kazıklar üzerinde duran bir tahta köprüyle varılıyor. Geri kalan yol ise yüzer köprüyle aşılacak. Başını arkaya atıp dalgın dalgın gülümsedi. Sergey Stalingrad'da amansızca kendinden geçerek savaşmıştı. O sıralar şakalaşmak bile gelmiyordu içinden. Kafası bomboştu. Tek yaptığı inatla savaşmaktı. Şimdi gözlerinde Nina Georgievna'nın çocukluğundan beri çok iyi bildiği ve şairliğine yorduğu o pırıltı vardı. Buz gibi suyun içinde ayakta çakıyorlardı kazıkları. Almanlar top ateşine tutuyor, bombalıyorlardı. Gece çalışılıyordu ama Alman füzeleri Dnieper'i aydınlatmaktaydı. Sedyeciler her an bir yaralı götürüyorlardı. Akıntı kazıkları sürüklüyor, bir istihkamcı dalıp dikiyordu hemen kazığı. Bir başkası da tokmayla devam ediyordu çakmaya. 3 gündür askerler uyumamıştı. Sergey köprünün başından ayrılmıyordu. Çavuş Şirikov 14 saat suda kalmıştı. Sergey sordu. Ne haber? Şirikov hemen cevap verdi. Tamam. Sonra iki yakayı birleştiren ve köprüden yüzlerce araba geçerken Sergey gülmeye ve konuşmaya başladı. Binbaşı Şileyko sordu. Dayanması için ne kadar tahta gerekli? Kitaba göre 300 kiloluk ağırlığa 1 metre küp. Sergey soğuktan donan çavuşun verdiği tamam cevabını hatırladı. Tahtayı hesaplamak kolay. Zor olan insanları ölçmek. Şileyko sordu. Ne demek istiyorsun? Hepimiz için aynı şey söz konusu. Bir insanın dayanıklılığını ölçmenin güç olduğunu anlatmak istiyorum. Sağ kıyıda büyük bir savaş devam ediyor. Orel'den bu yana böyle savaş görülmediği söyleniyordu. General Petryakov 12 kilometre ilerlemişti ama Almanlar büyük ölçüde takviye aldılar. General herhalde geride tuttukları yedekleri de ateş hattına sürdüler dedi. Askerler homurdanıyordu. Almanlar hırstan delirecek gibi, iş burada bitirmek istiyorlar. Durum ciddiydi. Geri dönülecek değildi herhalde. Ordu komutası taptaze bir tümenin takviye yollanacağına söz verdi. Asıl felaket o sıra geldi başlarına. Alman uçakları köprüye yüklendi, iki bomba hedefi buldu. Her saatin büyük değeri vardı. Raşevski'nin şaşkına döndüğünü gören Sergey suya atladı. Ne yapmak gerektiğini gösterdi. Tam onda da 10 kadar Alman uçağı pike yaparak istikamcılara saldırdılar. Raşevski Sergey'in yanında duruyordu. Bir gün Stalingrad'da gece ölürsen sırf rastlantı sonucudur demişti. Sergey'in kollarında can verdi. Köprü onarıldı. Takviye tam zamanında yetişti. Raşevski yok artık. O korkunç 1942 yazını birlikte geçirdikleri dostlar da öldü. Zonin Stalingrad'da şehit düştü. Tiyatrodan, Marusya'dan söz ederdi. Sonra bir çocuk gibi ufacık gövdesiyle ameliyat masasına uzandığı görüldü. Voronov Don üzerinde köprü yapacağımız, geri döneceğimiz günü düşlerdi. İşte Dinyeper. Ama Voronov da hayatta değil. Sergey Voronov gibi bir dostu olmadığını düşündü. Ona her şeyini anlatırdı. Acıydı yaşadıkları yaz. Paris'i de anlatmıştı Voronov'a, Valya'yı da. Onunla konuşmak büyük bir zevkti. Hafifçe gülümser, koca kafasını sallardı. Eski silah arkadaşlarından kimse kalmamıştı. Nasıl olmuş da Sergey bugüne dek yaşamıştı? Kuşkuyla, alev alev, bereketli sonbahara gülümsüyordu. Bir hafta sonra Sergey komutanlık karargahına gitti. General Petryakov küçücük, beyaz ve tertemiz bir evde oturuyordu. Ev sahibesi bir eli yanağına dayalı ayaktaydı. Gris sosunun ardından gülümsüyor, general apoletlerini hayranlıkla seyrediyordu. Petryakov da çok şendi. Bir şey yapamamışlar. Barskov bildirdi. Kiev'i bırakıp kaçıyorlar. 4 dizi kamyonla. Sonra Sergey'i azarladı. Neden hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz? Olacak iş mi? 41 yazında değiliz artık. Yorgunsunuz. Ondan herhalde. Herkes yorgun. Ben herkesten değil sizden söz ediyorum. Hep böyledir. Yorgun olunca insan kendini tutamaz. Frenleri işlemez. Aniden hiçbir şeyden yılmaz olur. Sergey başını salladı. Asıl şimdi korkuyorum. Stalingrad'da korkmuyordum. Kayıtsızdım bir bakıma. Şimdi savaşın sonuna yaklaşırken içimde en ufak bir ölüm özlemi yok. Karşısında bembeyaz saçlı, gözlüklü, babacan tavırlı bir adam duruyor, sigarasından nefes çekiyordu durmadan. Ama Sergey'in aklında Valya, Moskova'nın ilkbaharı, köprü üzerindeki elektrik fenerleri vardı. Durup dururken dünyanın en kolay yıkılabilecek şeyi köprüdür dedi. O an Dinyeper üzerindekini, Kırım'dakini, hareketinden bir gün önce Valya ile geçirdikleri Moskova'dakini ya da Sen Nehri üzerindeki eski köprüleri düşündüğü yoktu. Hayatı düşünüyordu. Ev bir tepenin dik yamacında, köyden epey uzakta, meşe ve akça ağaçlar arasındaydı. Dul bayan Lagrange pencere önünde dikiş dikiyor, kızı Marie ocağı üflüyordu. Güneş batmak üzereydi. Birden kapı vuruldu. Gelen bir Almandı. Kapıyı açmaya korkuyordu. Açmazsa adam kapıyı kıracak ya da ateş edecekti. Neden geliyordu acaba? Miki'nin ya da dedenin mi peşinden geliyordu acaba? Dul bayan Lagrange sordu. Ne istiyorsunuz? Ekmek. Açıkça belliydi Gestapo'dan olduğu. Mortier'i almaya geldiklerinde de su istemişlerdi. Araba herhalde aşağıda, yolun kıyısındaydı. Kadın kapıyı açtığında şaşırdı kaldı. Adam yırtık pırtık giysiler içindeydi. Belki bir asker kaçağı. Ekmek verdi. Adam aç kurt gibi yedi bitirdi. Asker kaçağı olduğu kuşkusuz. İçi rahatladı. Bu uzun boylu, zayıf, çocuk gibi gülümseyen adama acımıştı. Durun, Marie size bir tabak çorba ısıtsın. Bugün de hava ne soğuk. Alman teşekkür etti. Dul bayan Lagrange kendi kendine Bunların içinde de namuslu olanlar var dedi. Neden kaçtı acaba? Belki savaştan bıkmıştır. Üstlerinden biriyle de kapışmış olabilir. Kaçmışsa iyi bir insan demektir. Marie yeni gelene bir kere bile bakmadı. Temmuz'da Almanlar nişanlısını kurşuna dizmişlerdi. Acaba ne kadar zamandır ormanda gizleniyor diye düşündü Bayan Lagrange. Ne kadar da iri. Sırtındaki kaput onun değil, ceket gibi duruyor ya. Sonunda kararını verdi. Herhalde yolunuzu şaşırdınız. Adam başını salladı. Saint-Jean'a mı gidiyorsunuz, yoksa oradan mı geliyorsunuz? Adam güç bela Almanca ve Fransızca sözcüklerle bir cümle kurdu. Madenlerden çıktım, dağlara gidiyorum. Nereye? Almanların bulunmadığı bir yere. Belki bir başka Almanı öldürmüştü. Fena da olmazdı hani. Peki ama madenden işine. Orada Gestapo var. Yaşlı kadın merak içindeydi. Karşısındaki iyi bir adam mıydı yoksa bir haydut mu? Ona çorba verdi. Alman susuyordu. Dışarısı karanlık ve soğuktu. Gece nereye gidecekti? Evde de bir Almanı gizleyemezdi ya. Belki Gestapo'nun güvenlik kuruluşunun adamıydı bu. Sanki kafasından geçenleri anlamış gibi ben Alman değilim dedi adam. Dul Bayan Lagrange kızdı. İçeri aldım, yemek verdim, ona acıdım. Bir de benimle alay ediyor. Fransız olduğunuzu mu söyleyeceksiniz yoksa? Adam gülümsedi. Yaşlı kadın düşündü. Ne tatlı bir gülüşü var. Ellerinden kaçtım Almanların. Rusum ben. Başını çevirip dikkatle konuşmayı izleyen Marie birden bağırdı. Bir Rus tutsağı olduğu aklıma gelmemişti. Yuvarlak bir masanın başında oturuyordu. Cephenin kırmızı bir çizgiyle işaretlendiği haritayı getirdi Marie. Ruslar Dinyeper'i açtılar. Bir süre sonra alçak sesle devam etti. Partizanları arıyorum. Yaşlı kadınla Marie bakıştılar, anlaştılar, cevap vermediler. Rus'u yatırdılar. Bembeyaz çarşaflarla yastık yüzüne çekinerek baktı ama hemen uyudu. 48 saati aşkın bir süredir ormanda dolaşıyordu. Marie annesine yarın sabah gider Mickey'i bulurum dedi. Ne yapmak gerektiğini öğrenirim ondan. Rus uyuyor, düşünde soluk bir ırmak görüyordu. Birden köprü uçuyor, koyu mavi bir duman havaya yükseliyordu. Sonra büyük bir sessizlik çöküyordu ortada. Sırtında parlak saten ceket, yuvarlak masanın başına oturmuştu. Yaşlı bir Fransız kadını Mişka'yı kucağında tutuyordu. Beni neden tanımıyor Mişka? Mişka? Ne demek? Biliyor musun anne? Rusları hep bunun gibi düşünürdüm. İyi bir yüzü var ama Almanların Rusya'dan neden korktuklarını anlıyorum. Böyle bir adam tuttuğunu kolayca boğabilir. Marie şafakla yola çıktı. Konuğu uyandırmamak için sessizce dışarı süzülmüştü. Kepenkler sıkı sıkı kapalıydı. Genç, garip kılıklı bir odaya girdiğinde Rus uyandı. Yeni gelenin sırtında bir kalın palto, bir Alman subayının ceketi ve bir Fransız kasketi vardı. Mickey'di bu. Sordu. Kimsin? Rusum. Savaş tutsağı Nikolay Voronov. İstihkam temini. Fransa'ya kadar nasıl geldiğini anlatmaya kalktı. Sözcükler boğazında düğümleniverdi. Peki peki dedi Mickey. Bizimkilerle konuşuruz. Dede Almanca bilir.